Merhaba, bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Öncelikle geçtiğimiz hafta boyunca en keyif aldığım okumalar ve dinlemeler listesi yaptım ve gerçekten neyi sevdiğimi bulabilmek için hepsinin arasında bir ortak nokta aradım ve hepsinin anlattıkları konu ilgimi çekmeyen bir konu olsa dahi kısa ve ağdasız olmaları olduğunu fark ettim. Hatta konu başlığının aşırı dikkatimi çekmesine rağmen dinlemeyi yarıda bıraktıklarım oldu çünkü cümleler çok uzatılıyordu. İnsanlar bir şey anlatırken aynı zamanda düşünüyor olabilirler ve bu da araya bir dünya gereksiz kelime ve detayı sokmalarını gerektiriyor olabilir. Ama neden net bir şekilde cümle cümle konuşamıyoruz? Ya bu beni çok sinir etti. Gündelik hayatta da öyle. Şimdi buna bir örnek vereceğim bakın. Geçenlerde bir olay yaşadım ve bu olay benim için gerçekten hayata bakış açımla ilgili çok büyük bir dönüm noktası oldu. Akşamüstü gibiydi, yemek yedim. Dedim biraz bisiklet süreyim. Ne zamandır da spor falan yapamıyorum. Kilolar da kontrolden iyice çıkıyor. Neyse sahile indim. Orada bir park var. Bir tane hep gittiğim böyle ne zaman boğulsam bunu alsam gittiğim bir park burası. Normalde de çünkü gidiyorum. O akşam da gittim. Oturdum bir bankta. Böyle bir tane kahve aldım. Onu içiyorum bir anda. Abi çok eskiden aşırı samimi olduğum bir arkadaşımla karşılaştım. Ve bana dedi ki hala hiçbir şey anlatmadım. Fark ettiniz mi? Yani saçma sapan detaylar verdim ve siz hala ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bildiğiniz tek şey biri bana bir şey demiş ve bu bende etkili olmuş. Sakince anlatacağımı beklemeye devam ettiyseniz gerçekten sizi tebrik ederim ama ben çoktan neydi ulan onun okuduğum dönüm noktası sana yaşta diye bağırmaya çoktan başlamıştım. Hatta sinirlendiğim için konudan kopmuş ve o şeyin ne olduğunu bilmekten bile vazgeçmiştim. Hani özetle geçenlerde bir arkadaşına denk geldik ve arkadaşım da bana hayatımın dönüm noktası olabilecek şu şeyi söyledi netliğinde olmayan bir beyninde dönüm noktası yaşadığım dediğim şeyin zaten benim için önemsiz bir şey olabileceğine ikna oluyor olabilirim ya. Bundan neden bu kadar rahatsızlık duyduğumu düşündüm sonra ve muhtemelen ben yaptığım için sonucunu buldum. İnsan zaten kendi yapabildiği hiçbir şeyi sevmiyor gibi geliyor. Ben sevmiyorum. Kendi fikirlerimin iyi olduğunu düşünebilmem için illa birinin dışarıdan bana evet harika bir fikir demesi gerekiyor. Özellikle bu bir otorite ise, özellikle zeki bulduğum, hayranlık duyduğum biri ise. Ama diyeceksiniz ki onu zeki bulan da sensin. İşte o işi öyle olmuyor ya. Onu zeki bulmamın kısıtı sadece zekası değil ki. Aynı zamanda yine benim sahip olamadığım şeylere sahip olması nedir onlar? Benim olmak istediğim ama olamadığım bir mesleğe sahipse örneğin. Hayatta benim yapamadığım bir şeyleri yapabilmiş biri ise. Benim cesaret edemediğim bir şeyleri cesaret edebildiyse vesaire vesaire. Bugün bize ait olmayanın değeri bizim bizdeki değersizliğimiz ve varlık sancılarımız üzerinden falan konuşmayacağım. Bugün sadece kendi kendimizin ayağına sıkışından bahsedeceğim. Aynı biraz evvel anlattığım gibi ağdalı ve gereksiz detaylı anlatamayacağımın garantisini vermiyorum ama deneyeceğim. Eğer o dediğimi yapabilseydim kendi az önce söylediğimle de çelişirdim aynı zamanda. Fakat bu ay böyle kendime ekstra bir şefkat göstermeyi denemek için dışarıdan biri olarak değerlendirdim birçok eylemimi. Kendi kendimin psikoloğu olmayı denedim. Bazen iç sesimle bu nasıl hissettirdi peki sana dedim. Bazen başarısızlığını somutlaştırır mısın biraz diyerek böyle epey role girdim ama sonra da saçmalama istersen diyerek kendime güldüğüm de oldu. Öyle bir bölünmeye girdim işte. Girdim çıktım, keyifliydi. Geçtiğimiz aylarda ben çok derin bir bunalımdaymışım. Yıllar da olabilir. Bunu tam bir zaman aralığına oturtamıyorum aslında. Ve hep o an içinde bulunduğum koşulların benim için kötü olduğunu düşünüyordum. Ve her geçen gün daha da kötüleri oldu. Baştaki dertler hafif kaldı falan. İçimde ne yaparsam yapayım beni rahatsız eden bir ses varmış. Ben onu hiçbir zaman tam net duyamıyormuşum, tanımlayamıyormuşum. Fakat verdiğim mesajda beni hep dibe çeken bir mesajmış. Ben sanırım bu ay o sesi duymayı başardım. O ses aslında şunu diyormuş bana. Benden bir bok olmadı. Tamam bunu herkes hayatının bir noktasında bence kendine demiştir. Ama bunu takıntılı hale gelmesi biraz kibir. Hadi iyimser taraftan bakarsak da mükemmelliyetçilik de olabilir mi acaba? Yani bu söylediğim tabii ki başka bir mevzu ama ben bugün bir bok olmanın ya da bir bok olmamanın yarattığı anlamı o sesten kurtulmanın kendimce bulduğum yolları üstüne konuşacağım. Bunu bir kere tabii ki kesinlikle profesyonel tarafını popülerist tarafına tercih etmeyen psikologlar gibi maddeleştireceğim. Sonuçta bir profesyonellik iddiam da yok. Eleştirdiğimde bir şeyleri fark ettiğinizi bilmiyorum. O zaman başlıyorum. Öncelikle tanım yapmamız gerektiğini düşündüğüm için birinci maddem bir bok olmak ne demek? Şimdi çok uzatmayacağım zaten. Maddelerim gayet bence kısa kısa olacaklar. Hani böyle daha öze dayalı olsun istiyorum çünkü. Bir bok olmak ne demek? Ya ben bunu kendi kafamda bir tanımlayayım önce diye dedim kendime. Ben istediğim, beklediğim yere gelemedim. Bundan yapamadım. Şunu da olamadım. Hani herkesin içinde buna bir cevap var. Ebeveyn olamadım. Mükemmel bir evlat olamadım. Harika bir yönetici olamadım. Zengin olamadım, özgür olamadım, gezgin olamadım. Liste sürekli uzayıp gidiyor zaten sonsuz. O halde bir bok olmak aslında senin kendinden beklediğin ve seni mutlu olduracağını sandığın ve elde edemediğin her şey demek. Liste çok sonsuz dediğim gibi. Ben bir uzay mekiği yapamadım diyebilmem de mesela. İçimdeki bir bok olamadın cümlesinin cevabı olabiliyor gayet. O zaman bir bok olmanın tanımı bildiğim ve beni mutlu edeceğini sandığım fakat olamadığım her şey. İki, bibok olan kim peki? Bu hafta bir belgeselde hayranlık duyduğum insanların bendeki sorunlardan muaf olduğunu düşünürdüm. Fakat her şeyi çözebilmiş herhangi biri yok cümlesi. Ben de bu içimi kemiren sesi başkaları da duyup duymadığını öğrenmek için epey tetikleyici oldu. Ya her şeyi çözebilmiş biri varsa gibi, ya olabilmiş olan biri de varsa diye sordum kendime. Olduğunu düşündüğüm, düşünmediğim, nötr olduğum birçok kişiye sordum bunu. Direkt oldum diyen oldu, olmadım diyen oldu. Şu konuda oldum fakat bu konuda olamadım diyen oldu. En olmuş görünen oldu galiba ama ben piştim ya, yanmak da isterdim dedi. Soruyu değiştirip ne olmak isterdin diye sorduğumda şaşırıp da böyle buyum işte, buyum, bu olmaktan da mutluyum diyen asla olmadı. En iyimseri daha ile başlayan başka bir hayalinden bahsetti. Yani artık olmuş aslında bir şeyler ama bulunduğunun da insta olmak istiyor açgözlü köpek. Hiçbiri benim kendimle ilgili düşündüklerimin aslında ölçütü değildi elbette. Bunu biliyorum. Fakat bazı cevaplar o içimde beni aşağı çeken sesi de epey bence tokatladı ki onlar senin gibiyle başlayanlardı. Neydi onlar? Senin gibi kendimi yerden yere vurarak gelişmeye çalışan biri olmak isterdim Sebla. Senin gibi üzüntülerimle şakalaşarak üstesinden gelmeye çalışmak isterdim. Senin gibi evden çalışmak isterdim. Senin gibi insanlarla konuşabilmek isterdim. Senin gibi çizim yapabilmek isterdim. Senin gibi özgüvenli olmak isterdim diyen de oldu ama onu ben pek ciddiye almadım açıkçası. Sadece harika bir persona yarattığım için kendimle gurur duydum. Senin gibi iyi yüzebilmek diyordu ki içimdeki o ses bir anda bana bir bok mu olmuş oldun şimdi bunları yapabildin diye geri yükseldiği gibi dur lan bir dakika diye bastırdım onun kafasını iyice suya. Çünkü ben bunları olmuşum lan diye bir tık tam mutlu oluyordum. Hemen geldi yine o ses benim o bütün mutluluğuma limonu sıktı. Şimdi denizsiz bir şehirde büyüyen birinin iyi yüzemediği diyorum, yüzmediği değil, bakın altını çiziyorum. Bunu bana söylemesi evinin önünde deniz bulunan ve yazları sudan çıkmayan beni mükemmel yapmıyor aslında. Evet, o iç sesime de birazcık hak veriyorum ama onu yapıyor. Yani hatta asıl onu mükemmel yapıyor. O zaman olmak istediklerimizin de koşullar etrafında gerçekleştiğini düşünüp mükemmelliğimizi de kutlayabiliriz. Burada üçüncü madde giriyor devreye. Üçüncü maddem koşullar. Antep'in böğründe büyümüş arkadaşımın yüzmeyi bilmesi, Karadeniz ve Akdeniz'in içinden geçmiş benimle yüzme konusunda yarışması ve kendini bana bakarak eksik hissetmesinin anlamsız olduğu gibi birçok konuda da yaşıtlarımızın, hemcinslerimizin bizim de olmak istediklerimize sahip olmasını kendi başarısızlığımız gibi algılamamız epey hatalı. Yani sen doğmuşsun bir ailede örneğin ve eş zamanlı olarak başka bir ailede de başka biri doğmuş ya. Hatta aynı şehirde, aynı hastanede doğmuş bile olabilirsin. Fark etmiyor. Arada geçen onlarca gelişimsel şeyi, aile yaklaşımlarını, senin karakterini falan, bunların hepsini es geçiyorum. İlerleyen yıllarda sana ailen 3 adet iskambil kağıdı verebilmişken onun ailesi ona bir deste verebilmiş. Burada aileleri suçlayalım, bize doğru koşulları, şartları vermemişler demiyorum asla. Ama öyle olmuş yani. Öyle işte. Yapacak hiçbir şey yok. Sonra hayatta demiş ki elinde yüksek per çıkaran istediğini kolayca alır. İstediğine daha kolay erişir diyeyim daha doğrusu. Şimdi sen 3 kartla gelebileceğin yerden bir diğerine gitmek 57 kart sahibi olan akranından evet çok daha zor olabilir. Ama buna mecbursun. Zaten o da 2 deste alan akranından daha mecbur. Diyorum ya, bu mecburiyet keyifli hale getiriyordur yaşamı. Hani denizdeyken 30 yaşına kadar sudan korkmuş birinin 4 yaşından beri sudan çıkmayan benden daha az keyif aldığına kim inanabilir ki? Belki 3 kartla çıkarabildiğin per insana daha keyif veriyordur. Biraz da bunu demeye çalışıyorum. Bu illa ki elindekine tamah et ve onunla mutlu ol, elindekiyle mutlu ol gibi bir şey de değil. Belki kartlarını çoğaltabileceğin başka yollar aramaktan geçiyordur. Fakat ben şartların zorlaştıkça aldığın hazın da büyümesinden biraz bahsediyorum şu anda. Elimdeki kart ile iyi yere bile geldim, daha da iyisine geleceğim düşüncesiyle adım atmak çok daha zevkli olur zannediyorum ki. Dördüncü maddem cesaret etmek. Ben bunları böyle kafamda döndürüp dururken olmak istediğim bir mesleğe sahip olan arkadaşım ben babam zoruyla bu mesleğe sahip oldum ve artık başka şeyler yapacağım dedi. Dene bence de dedim. Yine şansıma sahip olmak istediğim düzene sahip bir arkadaşımla buluştum geçenlerde ve istifa ettiğini, konfor alanından çıkıp özgürce kendini yaşamak için risk almayı deneyeceğinden bahsetti. Kesinlikle harika bir karar aldığını, başaracağına da tüm kalbimle inandığımı söyledim. Burası biraz üzücü işte ya. Yani çünkü o anda içimden böyle bana ait heyecanlı biri çıktı. Böyle gözü yaştı burada böyle damlası falan. Neden dedi güvendiğim tek sesin senin sesin olduğunu biliyorken başkasına bu altın tepside sunduğun destekleyici cümleyi benden hep esirgedin. Böyle bu cümleyi söyledi ve benim boynumu aslında sıkmaya başladı. Birazcık kendime de fazla anlayışsız olduğum fikrini düşündürdü bu bana. Bir taraftan da varılması gereken noktaya gelene kadar ki geçirdiğimiz yolları göze almak mı acaba bir bok olmak diye de düşündüm. Hani orada kendi cesaretsizliğimi gördüğüm için. Yani elde ettiğimizden daha fazlası aslında onun uğruna verebileceklerimizle mi alakalı acaba dedim. Örnek veriyorum, sen hiçbir zaman tek başına bir yolculuğa çıkmamışsın, riskleri hesaplamışsın. Olasılıklar yüzünden de korkup eyleme geçmeyerek o risklerden, dolayısıyla o yolculuktan, o deneyimden sakınmışsın, mahrum etmişsin kendini. Hani başına da bir şey gelmemiş, öyle durduğun yerde normal düz olarak duruyorsun. Fakat bir başkası da başarısız bir yolculuğa çıkabilmiş. Yolda yağmura tutulmuş, güzergahı doğru düşünemediği için ekstra yürümüş, perişan olmuş, böyle yerle yeksan olmuş, dönmüş. Ama denemiş. Şimdi hanginiz daha başarılı, sıfır hatalı olan öngörülü vizyoner sen mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir bok olmak aslında mutlu olmak adına atılmış cesaretli adımlardır. Başarılı olmak da o adımın getirdiği sadece tecrübedir. Mutlu olmak varmak değil, uzanmaktır gibi bir klişe belki de, bilmiyorum. Hani nelere cesaret edebildim diye sormak da gerekiyor olabilir böylelikle. Beşinci ve son maddemde bazı soruları biraz tersten mi okumak gerekiyor acaba? Geçenlerde beynimizin bir arama motoru gibi çalıştığından bahseden bir video gördüm. Bir arama motoruna kahvenin faydaları yazdığımızda sonuçların hiçbirinde zararlı şeyler yazmıyor. Keza zararları diye arattığımızda da yararlarının bulunduğu sonuçlar çıkmıyor. Demek ki kendimize sorduğumuz soruların da cevapları sorumuzun niteliğiyle epey alakalı. Ben bir bok olamadım mı yerine, benden ne bok oldu demek, zihnimizin bize vereceği cevapları da sorumuz doğrultusunda epey fitreliyor ya. Ben kendime olumsuz bir şekilde bu soruyu sorduğumda beynimde bana böyle radikal İslamcı gibi olamadın diye bağırması çok normal değil mi o zaman? Kendimize, özellikle kendimizle ilgili soru sorarken içimizdeki kötücül sesten değil de iyimser sesten soruyu sorup böyle mevzuyu biraz tersten okumaya çalışırsak epey faydalı sonuçlar elde edebiliriz. Yine elde ettiklerimizle küçükten başlamak belki daha büyük bir hedefimiz için bizi hazırlar diye düşünüyorum. Maddelerim bu kadar. Ben ne yaptım bu hafta? Tüm bunları düşünüp analiz ettikten sonra aslında hep yapmak istediğim düzenli sporuma başlamadım. Sadece arkadaşlarım aradığında ve uzun bir sohbet olabileceklerini sezdiğim telefon görüşmelerinde hemen dışarı çıkıp yürüdüm kilometrelerce. Muhteşem bir ideal ilişkiye de sahip olamadım. Fakat sağlıklı bir ilişkide eşlerin rolüyle ilgili birkaç şey okudum. Belki ileride olabilmek adına. Sorumluluk sahibi bir anne olarak da uyanmadım. Ama kedilerimin tuvaletini, kumlarını temizledim. İşte tüylerini taradım. Evde sağlıklı yaş mama yapmaya çalıştım onlara. Hani bir iş görüşmesine gitmedim. Durduk yere daha önce çalıştığım bir mimarı arayıp işlerin durumu hakkında genel bir şekilde muhabbet ettim. Yani küçük şeyler yaptım. Elimdeki imkanlar dahilinde ve cesaret edebildiklerim dahilinde olmak istediğim yola küçük adımlar attım sadece. Bayağı da küçüktüler gerçi ama olsun. Hayatıma anlam yükledim. Küçük şeylere, elimdeki ufacık şeylere büyük anlamlar yükledim. Bu şu demek değil. Ben mango seviyorum ama benim bahçemde kereviz yetişiyor. O halde kerevizi sevmeye çalışayım değil kesinlikle. Ya da kerevizden mango tadı almaya çalışayım değil. Kereviz yemeği değil, mango almak için kereviz satmak üzerine onu yetiştirmeyi öğrenmeliyim belki diye bir anlam çıkarmak sadece. Benim hatam ama hep şu oldu. Ben kereviz bahçesiyle asla ilgilenmedim. Nefret ettim orayla ve beni bir şekilde mango yiyebileceğim tropikal iklime ışınlayacak bir mucize bekledim. En azından beklememiş olurum diye düşünüyorum şu an için. Ha olur da o mucize yine gerçekleşirse iyi bir kereviz yetiştiricisi olmak da ekstra bir bilgi işte, dursun orada falan der. Geçerim yani, çok da bir şey kaybetmem. Sonuç itibariyle bir işe yaramak ama en çok kendi işine yaramak. Bence ihtiyacımız olan tek şey bu. Hatta kendini iyileştirmek, kendini değiştirmek, kendini iyi hissettirecek herhangi ufacık minicik bile olsa birkaç adım atabilmek. Yani bir gün kendinizi bir bok olamadım diye etiketlerken yakalarsanız bence hemen o sesin ayağına böyle taş bağlayıp denizin tuzlu sularına doğru fırlatın. Çünkü illaki bir şey olmuşsunuzdur. Çünkü illaki daha çok şey olabileceksinizdir. Yeter ki seslerin yerini biraz değiştirmeyi deneyelim. İyi ya da kötü minik cesur adımlar atalım. Yani şu anda da bana bakar mısın? Dersin bana kişisel gelişim uzmanı. Kendimde yaradığı için aslında birazcık da anlattım. Artı geri dönüp belki kendim dinlediğimde burada da yanılıyorum, yanılmışım diyebilmek için belki, bilmiyorum. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.